Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Ben Deniz İbrahim Emre ve yanımızda her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Merhaba.
Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk İbrahim Bey. Merhaba. Teşekkür ederim.
Evet hocam, bugün yine önemli gündem başlıklarını sizinle ele almaya çalışacağız. Günün en sıcak gelişmesinden başlayalım. Daha önce Gazze'de yaşanan soykırıma, kaybedilen onca cana ses çıkarmayan Batı, ABD, İngiltere, koalisyon güçleri artık ismine ne derseniz deyin. Söz konusu ticaret olunca, çıkarlar olunca Yemen'e hava saldırısı gerçekleştirdi. İngiltere, ABD öncülüğündeki koalisyon Yemen'e saldırı yaptı. Ve daha önce Yemen, Gazze'de yaşanan soykırıma cevap olarak, misilleme olarak Kızıldeniz'de ticaret gemilerine müdahalede bulunuyordu. Ve buna dair ABD'nin ne tepki vereceği merak ediliyordu. Bugün bu tepki gerçekleşmiş oldu. Bu konuyu konuşalım, bundan başlayalım ilk olarak. Ne anlama geliyor Yemen'e müdahale, saldırı? Bu hangi noktalara uzanır, büyür mü? Kızıldeniz'de o bölgede durumu daha karmaşık hale getirebilir mi? Buradan başlayalım, buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze'de İnsanlık dramı devam ederken bir anda gözler Kızıldeniz'e, işte bu Babülmendeb Boğazı, evet. Aden Körfezi, Yemen, Husiler ve Amerikan müdahalesi konusu bir anda Gazze'den dikkatleri başka bir yöne çevirmeye, evet, başladı. Şöyle bir kronolojik olarak baktığımızda Yemen'deki Husiler gerçeği hakkında 3 aylık bir kronolojik bir özet yapalım. Ondan sonra değerlendirmeye çalışalım. Şimdi 7 Ekim'de Hamas Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke anında İsrail lehine pozisyon aldılar.
Evet.
İran hiçbir ulus için savaşa girmeyeceklerini defalarca açıkladı. Yani anında... Yani Hamas değil, benim için milli çıkarlarım ön plandadır diyerek tavrını, evet, ortaya koydu. Hizbullah Lübnan üzerinde 3-5 göstermelik çanak anten saldırısıyla İsrail'i yerle yeksan edeceğini söyledi. Lübnan için gel gir, gel otur, işgal planı der gibi. Yani sanki Hizbullah böyle ufak tefek saldırılarla İsrail'in Lübnan işgalini davetiye çıkar pozisyonda. İşte Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i Hizbullah saldırılarından korumak için USS General Ford uçak gemisi ve destek filosunu Doğu Akdeniz'de konuşlandırdı. USS Eisenhower uçak gemisi ve taarruz filosu da Doğu Akdeniz'e gönderilmek üzere yola çıktı bu 7 Ekim'den, evet, hemen sonra. Husiler kendilerine 100 kilometre uzaklıktaki İsrail'in en büyük askeri üssü, yani Eritre'deki askeri üs yerine, yani bu Cibuti, Eritre, bu Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nı kontrol eden bir noktada, oradaki İsrail üssü yerine, yani 100 kilometre ilerideki bir askeri üs yerine 1800 kilometre uzaklıktaki İsrail şehirlerine balistik füzeler fırlattı. Yani bu da sanki Kızıldeniz işgal planına bir zemin, evet, hazırlar gibi. ABD bu bahaneyle Doğu Akdeniz'e konuşlandırdığı Eisenhower uçak gemisi ve filosunu Kızıldeniz'e gönderdi. Şimdi ben olayların böyle bir kronolojik sıralamasını söylüyorum. ABD yine bu bahaneyle Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün'e Patriot ve Taht hava savunma sistemlerini gönderdi ve kurdu. Orta Doğu için uzun vadeli işgal planı. Husiler önce İsrail ilişkili gemilere, ardından Kızıldeniz'den geçen tüm gemilere saldırmaya başladı. Şimdi önce bakıyorsun ki göğsümüz kabarıyor. Diyorsun Husiler, bakın İsrail
helal olsun,
vuruyor.
Bir şeyler yapıyorlar.
Şu bütün İslam dünyasına, Arap dünyası ses çıkmazken Husiler bakın neler yapıyor diyorsunuz. Hemen ardından Fransa, Avustralya, Yunanistan dahil birçok ABD hegemonyası ülke bu bahaneyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne konuşlandılar. Şimdi tüm bu gelişmelere bakınca İran eşittir Husiler, eşittir Haçlı Şabi, bu Irak bölgesindeki, eşittir Lübnan ve Suriye'deki Hizbullah'ın olduğu tüm arazilerden yapılan ve İsrail hiçbir zarar vermeyen bu planlı saldırılar neticesinde ABD İngiltere öncülüğündeki işgal ittifakı yine hedef sahalara girme, oturma sebebine kavuşmuş oldu. Yani nasıl ki bundan 7-8 yıl önce DAEŞ bir yerleri işgal etti. Sonra DAEŞ'in boşalttığı yerleri PKK. PKK'nın da arkasına bakıyorsunuz. ABD, İsrail çıkıyor.
Evet.
Yani şimdi resimleri karşılaştırmak açısından söylüyorum. Yemen'de yıllardır bugün Hamas'ı oluşturan on binlerce Sünni, İhvan-ı Müslümin gruplarını katleden Husilerin, ki Suudi Arabistan, Yemen, bütün Körfez ülkeleri aynı konudalar, 2021 sonunda Biden tarafından terör örgütü listesinden çıkarıldığını, İran ise önce 6 sonra 10 milyar dolarlık neden serbest bırakıldığını bilmeden yapılacak her türlü değerlendirme tamamen yanlış olur. Yani İran'ın uzun yıllardan beri dondurulmuş rezervlerinin 6 milyar doları, daha sonra 10 milyar doları serbest bırakıldı.
Evet.
Yani bu 7 Ekim'den bu yana oluyor bunlar. Yani güya İran İsrail'i tehdit ediyor, İsrail İran tehdit ediyor ama Amerika İran'ın o bloke ettiği paraları serbest bırakıyor.
Husileri terör örgütü listesinden çıkarıyor.
Terör listesinden çıkarıyor ama Husiler de nedense İsrail ve Amerikan hedeflerine saldırıyorlar.
Evet.
Ve bu programda da defalarca söylediğimiz üzere İran ve paramiliterlerinin bugüne kadar girdiği tüm arazilere eninde sonunda ABD ve Anglo-Sakson İttifakı, İngiltere ABD gelip oturmuştur. Bu teşeronluğun yeni sürecini an itibariyle Yemen'de gördüğümüz gibi yarın Lübnan, Beyrut yani işgali, Irak ve Suriye'de göreceğiz ki süreç çoktan başladı gözüküyor. Yani şimdi bu kısa bilgilendirme notundan sonra gelecek olursak Husilerin bu kadar uzun menzilden füze fırlatmaları, bu tür saldırılarda bulunmaları İsrail'in sıkışmışlığına bir can simidi olacak gibi geliyor. Artı buradan en çok zararı gören Mısır oldu. Çünkü Süveyş kanalının gelirleri Mısır için çok önemli bir noktadadır.
Evet.
Çünkü Mısır'ın gelirleri turizm, kanal geçişleri ve bir de işte Doğu Akdeniz'de bulduğu doğalgaz gelirleridir. 110 milyon aşkın nüfusu olan bir Mısır'ı düşünün. Bu hengamede bakınız bir olayın sonucunda kazanan kim, kaybeden kim? Husiler bu füzeleri fırlattı. Sonuçta Gazze'deki o katliama olan dikkat birdenbire Aden Körfezi, Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz'e çevrildi. Arkasından o geçişler, çünkü bizim İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi gibi bir sistemdir o. Bir gemi Çin üzerinden Hindistan'dan, Uzak Asya'dan gelen Aden Körfezi, Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, Akdeniz, oradan Avrupa ve pazarlarına gidiyor. Şimdi bu Ümit Burnu'nu, Afrika'nın güneyini dolanmaya başlayacak ve bu navlun ücretlerini artıracak. Bütün tüketim mallarına ekstra bir pahalılık gelecek ama Mısır da geçiş ücretlerinden istifade edemeyecek. Yani bakıyorsunuz bu arada İsrail'in bu sıkışmışlığına bir can simidi oluyor. Bunları bu şekilde de değerlendirmek gerekir diyorum.
Peki gündem değiştirme de aynı zamanda olmuş oluyor mu hocam?
Elbette şu anda yani. Bakın ilk konumuz Gazze'deki o katliamı, vahşeti değil. Bunu konuşmak zorunda kaldık.
Evet. Maalesef. Peki Suudi Arabistan'ın buradaki tavrından da bahsetmek gerekir. Daha önce Husilerle savaş halindeydi ama bu son saldırılarda koalisyonun içinde yer almıyor ve endişeyle yaşananları takip ettiğini söylüyor Suudi Arabistan. Onun pozisyonuna dair neler söylersiniz?
Şimdi Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne Netanyahu'nun ve bütün Körfez ülkelerine yani oturun oturduğunuz yerde yani eğer bu işe dahil olursanız koltuğunuzdan olursunuz diye çok açık net mesaj verdi. O günden bugüne de hiçbir sesleri solukları çıkmıyor. Yani belki şunu söyleyebiliriz. o tepe noktalardaki insanların dışında sıradan halkın içi yandığını söyleyebiliriz. Ben bunu gösterimle evet. Bu geçen
hafta onu gördüm. Sorayım hocam. Evet, siz geçen hafta Mısır'daydınız. Oradaki gözlemlerinizden de bahseder misiniz? Ne düşünüyor Mısır halkı? Yani taban ve tavan arasında fark olduğunu biliyoruz ama sizin gözlemleriniz neler?
Yönetim erkleri Mısır'da da Suudi Arabistan'da da Arap dünyasının o tabanı olmayan liderlerin evet. Hepsi mevcut statükolarını kaybetmemek için sanki bilgisayarda bir yok say tuşu olur ya
evet.
Yok sayıyorlar. Sanki öyle bir olay yaşanmıyormuş gibi.
Evet.
Ama mesela bir alışveriş yapmak için herhangi bir turistik malzeme hı-hı. satan bir esnafın dükkanına girdiğinizde Kur'an-ı Kerim açmış ve Gazze Filistin deyince adamın gözleri yaşarıyor.
Evet.
Yani bütün hücreleriyle oradaki acıyı hissettiğini hissediyorsunuz. Sıradan hı-hı. bir Mısırlı vatandaş veya evet. İslam dünyasında Arap sokaklarında işte biz tepedeki yöneticilerin aymazlığına bakarak da yani sanki bütün İslam coğrafyası bütün insanların vur patlasın çal oynasın kendi keyfinde zevkinde ve Filistin'le bir haber olduğunu düşünmek de o insanlara karşı haksızlık olur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam edelim. Dün önemli bir yargılama başladı. İsrail yaptıklarının hesabını veriyor desek yerinde midir bilmiyorum. İnşallah verecektir. Dün Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir kararı amaçlı davası başladı ve Güney Afrika'nın bu konudaki talepleri dinlendi. Bugünkü duruşmada da İsrail heyeti savunmasını gerçekleştirdi. Bu dava ne anlam ifade ediyor hocam? Bir bağlayıcılığı evet. olacak mı? Ne yönde bir karar çıkabilir? Şimdi öncelikle onu soralım.
İki tane veri evet. var. Onları ortaya koyalım. Hı-hı. Ondan sonra sonuç üzerine konuşuruz.
Evet.
Birincisi Osmanlı'nın bu Gazze ve Kanal harekatlarında
evet.
o Filistin cephesinde mağlubiyetle geri çekilmesinden sonra 1917-1918'den bu yana İsrailli o çeteler Osmanlı'nın elinin oradan kalktığından bu yana Balfour Deklarasyonu'ndan evet. bu yana vahşet ve katliamlarını hiç sonlandırmadılar. Yani sanki bu 7 Ekim'den önce her şey normaldi de 7 Ekim'de işte Kassam Tugaylarının o harekat, karşı harekatıyla bir şey başlamış değildir. O zulüm 1917'de başladı.
Hı-hı.
Bunu not edelim.
Evet.
Ve 1917'den bugüne kadar da İsrail yaptığı hiçbir zulümden, katliamdan, soykırımdan dolayı sanık sandalyesine oturulmadı, hesap sorulmadı ve Birleşmiş Milletler kararlarının hiçbirine de uymadı.
Evet.
Bu bir veri. İkincisi bugün Birleşmiş Milletler, NATO, Uluslararası Adalet Divanı, diyelim ki Dünya Sağlık Örgütü, aklınıza gelebilecek bütün o küresel ölçekteki teşkilatların büyük ölçüde finansmanını Amerika ve Siyonistler yapıyor. Yani
evet.
bir kere bunun parasını da bunlar veriyor.
Evet.
Yani çıkacak karara ona göre değerlendirmek lazım. Bunlar işin negatif tarafı
evet.
ama bir de pozitif taraf vardır ki mesela Güney Afrika'nın müracaat etmesi hı hı. şöyle düşünülebilir. Apartheid bir rejim vardı Güney Afrika'da ırkçı. Yani siyahlarla beyazların aynı otobüse binemediği, aynı lokantaya giremediği. Yani bu çok yakın zamana kadar 90'lı yıllara kadar devam eden dünyanın en ırk ayrımcılığının olduğu ve bundan çok çekmiş bir ülke. Ve İsrail'in bu tür hareketlerine de en irrite olan ve ilk evet. tepki gösteren bir ülke. Ve İslam ülkesi olmayan hı fakat hı. ırkçılıktan çifte standarttan çok çekmiş evet. bir ülkenin böyle bir müracaatı yapması bu bir artı değer. İkincisi
evet.
ilk defa İsrail sanık sandalyesine oturtularak bugün savunması alınıyor.
Evet, bu da önemli bir.
Bu önemli. Yani sonuç
nokta.
Ne olur?
Evet.
Ne çıkar? Onu bekleyip göreceğiz. Ama hı hı. ilk defa İsrail'den hesap soruluyor. Yani bu yönüyle
Kayda değer.
Yani 1917'den bu yana kimse İsrail'e sen ne yapıyorsun gel seni yargılıyoruz, mahkeme yapıyoruz. Yani mahkemede belki mahkumiyet alınır, belki beraat edilir ama yargılanmamış İsrail bugüne kadar.
Evet.
İlk defa bir mahkemede yargılanma süreci var. Bu yönüyle değerlidir bu. En azından yani herhangi bir karar bu ateşkese yol açabilecek herhangi bir kesin bir hüküm çıkmamış olsa bile bu İsrail'in pervasızlığına bir dur deme ve bundan sonraki yapacağı katliamlara, atacağı adımlara karşı biraz daha temkinli davranmasını gerektirecek bir durum diye değerlendirebiliriz.
Evet, inşallah içimizi soğutan bir karar çıkar ve bu karar da uygulanır.
Ümidimiz
takip
odur.
Edilir, yani, uygulanır.
Ama bıçak sırtı bir durum olduğunda söyleyebiliriz. Evet. Yani İsrail'in aleyhine çıkabilir. Fakat işte bu sistem bunların elinde olduğu için.
Evet. Ama zaten davanın görülüş amacı saldırıların durması ve ihtiyati tedbir talepleri. Evet. Yani şu an için öncelik bu. Evet. Saldırılar bir dursun. Yani davadaki asıl amaç bu. Bunu belirtelim. Bu arada İsrail'e destek açıklamaları da var. İtalya Başbakan Yardımcısı demiş ki İsrail'in Gazze'de sivilleri vurduğunu ancak bunun soykırım olmadığını söylemiş. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Orta Doğu'daki gerilimin tüm dünyayı derinden etkilediğine dikkat çekmiş. Ancak Almanya İsrail'in yanındadır demiş. Böyle İsrail'e ilginç destekler de devam ediyor bu dava aşamasında. Tabii ki Filistin'in yanında duran ve destek veren bu davanın arkasında olan ülkeler de yok değil. Bunu da belirtelim.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya gezisinin evet. başlangıcında söylediği çok tarihe not düşen bir söz var. Yani bizim borcumuz yok ama siz evet. borçlusunuz diyor. Kimi tarihteki eli kanlı soykırım lekesiyle birçoğunun da şantaj kasetlerinin olması nedeniyle medya dolu.
Evet, şimdi ondan peki evet. öyle devam edelim hocam. İlginç bir noktaya temas ettiniz. Epstein adasında yaşananlar bugünlerde çokça konuşuluyor. Epstein'in şüpheli bir şekilde ölümü ve sonrasında ortaya çıkan iddialar, kız çocuklarının kaçırılması ve fuhşa sürüklenmesi, çeşitli pedofili iddialarının ortaya dökülmesi, işkencelerin çok farklı burada konuşamayacağımız şekilde iddiaların ortaya atıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ve arkasında da dünya siyasetinde öne çıkmış isimler, aktörler, aktrisler, sanatçıların isimleri de o adaya gidenler olarak listelenmiş durumda. Türkiye'den de bu listede olanların olduğu iddia ediliyor. Ve dediğiniz bir nokta işte o siyasetçiler şantaj noktasında. Evet. Acaba İsrail'in arkasında durmalarının bir sebebi de bu şantaj kasetleri olabilir mi? Çünkü Epstein'in bir Mossad ajanı, bir Yahudi olduğu belli, bu biliniyor. Acaba Mossad kullandı mı bu isimleri, bu görüntüleri vesaire?
Şimdi şu anda gözümüzün önden geçen bu karelerin hiçbirinin tesadüf olmadığını evet. önce bir tarihe not düşmemiz gerekiyor. Bu Jeffrey Epstein dediğimiz Yahudi evet. asıllı kişinin
milyarder.
Adına evet. binaen işte Epstein adası falan deniyor ama biz coğrafyacılar bu adalara Amerikan Virgin Adaları diyoruz. Hmm. Bu küçük Antillerde evet. bu ekvatora yakın öyle bir adalar ki buralar gündüz 35 derece, gece 23 derece, yıl boyu değişmeyen bir sıcaklığa var. Yıl boyu denize girebileceğiniz evet. mutedil bir iklimi var. Adeta dünyada cennetten bir köşe. Zaten İngilizce'de paradise ve heaven diyorlar. Yani dünya cennetine paradise diyorlar.
Evet.
Öbür tarafa heaven diyorlar onlar. Bunlar paradise dedikleri beyaz kumlu plajlarıyla ünlü yerlerdir. Evet. Sadece Amerika'nın değil, Hollanda Antilleri var, İngiliz Antilleri, Fransızların orada adaları var. Ve oradaki yaşayan insanların da nüfusun mesela bu Virgin Adaları'nın nüfusunun %80'e yakını siyahlardan evet. oluşuyor. Siyah derili insanlar. Fakat burası ultra lüks turistlerin gelip burada vakit geçirdikleri yerler. Tabii ki bu işte biraz sonra değineceğimiz o tür çocuk istismarlarının evet. yapıldığı noktalar. Şimdi neden seçilmiş insanlar oralara götürülür?
Evet.
Yahut da ben işte 2011 yılında Amerika'da bir süre kaldığımda Porto Rico adası vardır orada. Ve 3-4 milyon nüfusu vardır. Hemen Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nin doğusunda, yani Büyük Antiller, Küçük Antiller, hı hı. Bahamalar, oralar hakikaten çok iklim olarak, doğal çevre olarak güzel yerlerdir. Oraya sürekli turistik şeyler yapılır. O İngilizce metinlere geçmiştir. Yani Porto Rico'da işte üniversite öğrencilerinin gidip tatil yapmaları vesaire özendirilir. Ama hiç kimsenin aklına Porto Rico'nun bağımsızlığı gelmez. Orada Virgin Adaları'nda, Hollanda Antillerinde, Hollanda'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın orada adaları var. Hep bütün böyle akçalı işlerin aklandığı yerler, offshore bankaların olduğu yerler. Hiç kimsenin aklına o adalarda ki yerel halkın da gariban insanlar olduğunu biliyor. Hiç kimsenin aklına onların bağımsızlığı, o adaların bağımsızlığı gelmez ama bizim Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu coğrafyasında, İslam dünyasında renkli renkli offset baskı, etnik dini farklılıklara göre haritalar çıkarılır ve onların bağımsızlığı silahlı gruplar vasıtasıyla desteklenir. Bunu da bir kenara evet. not edelim. Şimdi şantaj var mı sorusu fazladan bir şeydir. Bu tür insanların yani Jeffrey Epstein gibi
evet.
bu insanların ihtisası budur zaten. İnsanları götürürler, eğlendirirler, yedirirler, içirirler ve onların kaldığı odalarda mutlaka kameraları vardır.
Evet.
Bizim FETÖ onlardan yani FETÖ onların çırağı. Bunlar bu işin
evet.
baş ustaları.
Yahudi, Mossad diyecek
evet,
akla bunlar geliyor.
Baş ustalar bunlar.
Evet.
Dolayısıyla da kritik anlarda kaseti sallandırırlar. Bak
evet.
bizim çizgimizden çıkarsanız bunları dünyaya fahiş ederiz ve siz insanlar içinde çıkamaz hale gelirsiniz. Bu nedenle de mesela bizim politikacılar için işte diyelim ki fuhuş operasyonuna bir fuhuşa karısı şey olur ama onlar için yani bir kadınla erkeğin birlikte olması falan filan çok fazla şey değil ama işte o çocuk.
Evet, pedofili, işkence vesaire.
Yani olabilecek en
uç noktalar.
Uç ve marjinal konularda kasetini alıyorlar ki
evet.
tamamen
sesini çıkaramasın.
Ve evet. Yani
Barack Obama'nın da ismi geçiyor o listelerde mesela
en
hocam.
Çok Clinton
mesela,
Bill
evet.
Clinton ki Amerika evet. Birleşik Devletleri'nin kanuni dönemi gibi düşünebiliriz. Zirvede oldu iki dönem başkanlık yapmış adamın kasetleri ellerinde.
Evet, başka skandallarla da ki, gündeme geldi
Türkiye'den
tabii.
Türkiye'den de kim bilir
evet.
kimler vardır. Bu nedenle de yani bakıyorsunuz şu insanın bu şekilde davranması normal değildir. Aslında buna karşı çıkması lazım diyorsunuz. Koskoca deve dişi gibi ülkeler Almanya, İtalya, Fransa
evet.
vesaire bakıyorsunuz İsrail'in kuyruğu gibi davranıyorlar. İşte burada
Amerika
bu kasetlerin rolünü
evet.
yadsınamamak gerekir. Yani bu Virgin Adalar dediğimiz yer 87 bin insanın yaşadığı 346 kilometre karelik bir yer.
Evet.
Ve adanın yarısı da milli park ilan edilmiş. Tamamen oradaki otellerde bu tür amaçla kullanılan
evet.
alanlardır burası.
Evet, peki devam edelim. Gazze'de artık 100 güne yaklaşıyoruz maalesef ve katliam devam ediyor bir taraftan da hocam. İşte bu tür gündemlerle de gündemden çıkarılmak isteniyor Gazze soykırımı, katliamı maalesef. 23 bine geçti şehit sayısı ve yaralı sayısı aldı başına gidiyor zaten. Orada işte kış şartlarını yaşıyoruz mesela. Yiyecek yok, gıda yok, içecek yok, tıbbi imkanlar yok, hastaneler yok, yok yok yani. Gazze'de son durum nedir hocam? Ve yavaş yavaş maalesef sayılaşmaya mı başladı oradaki şehitlerimiz ve kanıksamaya mı başladık?
Birincisi Gazze'de yavaş bir ölüm var. Yani
evet.
sadece füzelerin, bombaların öldürdüğü, yaraladığı insanlar değil. Artık diyelim ki bombanın, şarapnelin bir parçası düşmüş, kolu yaralanmış.
Evet.
Normal şartlarda o hastaneler açık olmuş olsa, bu insanlar düzenli beslenebilmiş olsa, yani 7 Ekim öncesi şartlara sahip olsalar çok rahat o küçük yaralanmalarla, sıyrıklardan kurtulabilecek insanlar bile bir takım hem yetersiz beslenme, hem sağlık imkanlarının olmaması, salgın hastalıklar, yani su yok, elektrik yok. Yani tuvalet ihtiyacı nasıl karşılayacak? Daracık bir alana evet. sıkıştırılmış 2 milyon 300 bin nüfuslu bir insan. Önce ne dedi bu 200'lü yalancı bu Siyonist medya? İşte kuzeydekiler güneye doğru, refah kapısına doğru gitsin. Güney evet. güvenli bölge dediler. Ve ne oldu şimdi?
Güney de aynı,
en
daha beter.
Refah, Han Yunus, evet. En güvenli dedikleri yeri yerle bir ediyorlar. Bu nedenle birincisi, burada insanlar artık bombardımandan daha çok açlık ve imkansızlıklara bağlı hastalıklardan evet. ölümler artacaktır bundan sonra. Bir diğer konu da, İsrail tam da istediği kıvama getirdi dünya kamuoyunu. Yavaş yavaş yapıyor yaptığı
zulümleri
ve insanları alıştırıyor. Artık Filistin'de yine bombardıman oldu. Yine 200 kişi öldü. Artık bunun bir neredesin haber değeri bile kalmadı. Yani bir günde 200 tane insanın katledilmesi sıradan bir hadiseymiş evet. gibi geliyor. Halbuki Fransa'da o DAEŞ saldırısı oldu. 8-10 kişi ölmüştü. Bütün dünya ayağı günlerce kalktı. Bunu konuşmuştu. Bu yönüyle baktığımızda da yani çok garip bir durumla karşı karşıyayız maalesef.
Peki ne yapmalıyız hocam? Yani kanıksamamak adına bize düşen görev burada nedir?
Gazze'yi önce seher vakitlerinde gönlümüzde, dualarımızda asla eksik etmeyeceğiz. İkincisi de sosyal medyada, ya bizim de yani diyelim ki 100 tane 200 tane takipçimiz varsa, en azından onlara bu mesajı vereceğiz. Çevremize ulaşabildiğimiz, esnafsa müşterimize, evet. öğretmense talebelerimize, yani en azından evet,
boykot konusunda gevşetmemek lazım.
Zaten evet. Artık bu bilinç düzeyine insanlarımızın bir kısmı erişti. İnşallah bunu daha da yaygınlaştırmamız çok hayırlı neticeler verecektir diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Evet, dediğiniz gibi dualarımızı da bir kere gündemimizden düşürmememiz gerekiyor. İkincisi de boykota ısrarla ve itinayla devam edeceğiz. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktaladık. İkinci bölümde inşallah yine ilginç konularla, konularla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, bu hafta içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu etkinlikte konuştu. MİT'in öneminden bahsetti. Mesela İsrail'in Türkiye'ye soktuğu casuslara yapılan operasyona değindi ve Türkiye'nin MİT'in başarılarını daha da göreceksiniz dedi. MİT konusunu biraz ele alalım istiyoruz. Bir dönemler CIA'in işte Türkiye bürosu gibi çalışıyordu. MİT hatta maaşını bile CIA'den, Amerika'dan aldığı söylenir MİT personelinin. Hı hı. Geldiğimiz noktadaysa hakikaten çok etkili operasyonlar yapan, işte artık içeride değil de asli görev yeri olan, dışarıda çalışan bir Milli İstihbarat Teşkilatı'yla karşı karşıyayız. Bunda son MİT başkanlarından Hakan Fidan'ın büyük payı var. Şu anda Dışişleri Bakanımız. Yerine gelen İbrahim Kalın da aldığı bayrağı layıkıyla yerine getiriyor, taşıyor aldığı bayrağı. MİT'in bu değişim sürecini ve bugün yaşadığı bu kaliteyi neyle anlatırsınız bize hocam?
Şimdi olması gerekenler olmaya başladı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'nin görevi Amerika içerisindeki hırsızı, uğursuzu yakalamak, haber almak ve iç istihbarattır. CIA'nin görevi de dış istihbarattır. Evet. Yani CIA içerideki insanlarla değil, bütün dünyayı dinler, haber alır, önceden işte gerekli birimlere gerekli bilgileri verir. Bu ekonomik istihbarat hı hı. olabilir, askeri olabilir,
her türlü.
Evet. Şimdi bizdeki MİT normal şartlarda dış istihbarat olması gerekirken işte 60'lı yıllarda bu Ali Fuat Doğu'nun başkanlığı zamanında hatıralardan da görüyoruz. Maaşını Amerika'nın ödediği. Evet. Hatta 1990'lı yılların sonunda 28 Şubat sürecine geldiğimizde yani Şiribon diye adam kebapçı irticacı diye fişliyor. Yani MİT'in işi hangi zenginin hangi partiye oy verdiğini mi araştırmak, yoksa
paranın rengini
yoksa Türkiye'ye dışarıdan gelecek tehditleri mi araştırmak? Yani son yıllarda çok şükür ki MİT artık içerideki küçük işlerle uğraşmak yerine, ki bu emniyet istihbarat vardır elbette ki bu istihbarat toplanır hırsızın uğursuzun memleketin huzurunu düzenini bozmaya yönelik kötü niyetli insanlara önceden haber almak da gerekiyor. Bu da
emniyetin işi.
İstihbarat. Ama MİT şu anda artık dış kaynaklı ülkeye yönelik istihbarata karşı koyma. Yani ille de MİT'in gidip dünyada bir yerlerde haber toplaması değil. Mesela İstanbul'da, Ankara'da dünyadaki bütün kallavi ülkelerin istihbarat elemanları cirit atıyor. Her biri de ayrı ayrı kendilerine göre şeytani planlar yapıyor. İşte bunları önceden haber alıp etkisizleştirmek, işte geçtiğimiz günlerdeki bu İsrail ajanlarının operasyonlarında gördüğümüz gibi. Bir de bunlar toplu halde yakalandığı için bir de İsrail'e mesaj vermek adına yapılan bir şeydir. Bir de basına yansımayan, yani diyelim ki 100 tane operasyon yapılır. Bunun 1-2 tanesi belki basında duyulur. Bu nedenle de Allah bu tür memleketin güvenliği, birliği, dirliği için çalışanlardan razı olsun. Ve biz bugün çekiç güçün oluşturduğu o Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvalanmasına karşı pençe kilit operasyonları yapılıyor. Yine Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde nokta operasyonlarla hatta Suriye'nin ve Irak'ın derinliklerindeki terör elebaşılarını artık biz diyor ailesinden kandırılarak götürülmüş 15 yaşındaki bir genç kızın, erkeğin götürülmüş 5-10 yıldır kamplarda, mağaralarda beyni yıkanmış, eline silah tutuşturulmuş Türk askerine karşı savaştırılan insanlar, yani bu sinek avlamaktır. Esas bataklığı kurutmak adına biz bunların lojistiğini kesmek, elebaşılarını tespit edip onları imha etmek konusunda yapılan operasyonlar, MİT'in operasyonları, bunlar çok daha etkilidir. Yani komandoların gidip 10 tane 20 tane teröristi etkisiz hale getirmesinden çok daha etkilidir. O elebaşlı bir kişiyi tespit edip onu nokta operasyonuna almak, bu da çok Türkiye'deki iç güvenliği sağlamak açısından çok önemli, değerlidir diye de düşünüyorum.
Peki hocam. Az önce Epstein adasında yaşananlardan bahsettik hocam. Atladığımız bir noktayı da hemen sormak isterim size. ABD'de bu Epstein'in ifşa olan durumuyla ilgili paralel olarak ABD'de bir sinagogun altında gizli tüneller bulundu ve bu tünellerde de işte kan izleri, bebek pusseti vesaire bu tür şeyler bulundu ve burada işte işkence yapıldığı iddiaları ortaya çıktı. Bu baskın, bu operasyon neyi bize gösteriyor? Bu tam da eş zamanlı olarak yaşanması tesadüf mü?
Şimdi Yahudi inancına göre organ nakli yasak.
Evet.
Fakat bunlar sürekli olarak yani dünyadaki Yahudiler operasyonla
Filistinleri kaçırarak, çalarak. Evet,
demek
değil mi hocam
ki,
genelde?
Dünyanın dört bir yanında, New York'ta bile yaptıkları İşlem bu. Yani çocuk yaştaki insanları kaçırıyorlar. Acımasızca organ, kendileri için gerekli organlarını alabiliyorlar. İşte bunlar dünyada böyle barışçıl, insani gösterilen şeyler. Peki ben olayın tersinden bir değerlendirilmesi konusunda, mesela Türklerin en çok yaşadığı yerlerden biri Almanya. Almanya'da bir caminin altında böyle bir tünel bulunsaydı, işte kan izleri, işte çocuk kaçırmayla, çocuk tacizle ilgili bulgular olsaydı, acaba CNN veyahut da dünya Siyonist medyası bunu dünyaya nasıl duyururdu? Ama şu anda ellerinden geldiği kadar örtbas etmeye ve kapatmaya çalışıyorlar. Yani buradaki çifte standardı da ayrıca vurgu yapmak gerekiyor. Yani İslam'la hiç alakası olmayan belki bayram namazına bile gitmeyen ama anne tarafından, baba tarafından Müslüman kökenli bir kişinin yapmış olduğu yanlış bir hareketi, bir terör eylemini İslami terör diye yaftalayan dünya medyası, işte bu Siyonistlerin yapmış olduğu bu yüz kızartıcı eylemleri adeta kapatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama burada da onların ne kadar aşağılık bir takım tavırlar içerisinde olduğu, hem bu Virgin Adaları'ndaki hem de New York'taki sinagogun altındaki olaylardan dünya kamuoyu da görmüş oldu.
Peki hocam. Bu arada Fransa'nın yeni başbakanı bir Yahudi olmuş. Daha önceki başbakan istifa etmişti. En genç başbakan olarak ifade ediliyor. 34 yaşında Gabriel Attal. Aynı zamanda bu kişi bir eşcinsel. Fransa yeni başbakanını bu şekilde tanımlayabiliriz hocam. Macron'un da veliahtı olarak ifade ediliyormuş. Hem Yahudi hem eşcinsel. Ne dersiniz?
Şimdi Fransa'da istatistiklere göre %5-7 arası ama gerçekte %10 civarı Müslüman var. Yani toplam Fransa nüfusunun yaklaşık %10'u Müslümanlardan oluşuyor. Yahudilerin ise yani bütün dünyadaki nüfusu 15 milyon. Bunun zaten 7-8 milyonu İsrail'de, 6-7 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Toplam Yahudi nüfusun %84'ü de İsrail ve Amerika'da yaşıyor. Fransa'daki toplam Yahudilere baksanız bindelik rakamlarla ifade ediliyor. %1 falan değil. Bindelik rakamlarla ifade edilebilen bir azınlıktan bakın cumhurbaşkanları çıkıyor, başbakan çıkıyor. Diyorum ki bir sonraki seçimde, cumhurbaşkanlığı seçiminde bir Müslüman kişi aday olduğunda dünya medyasında nasıl bir yankı yapar? Yani kazandığından bahsetmiyorum. Evet. Aday olduğunda. Yani algıların olgunun önüne geçtiği ve dünyada kimin elinin kimin cebinde olduğunu görmek açısından, yani Siyonistlerin bakın Zelenski'ye bakıyorsunuz Yahudi kökenli. Evet. Ukrayna'da 30-40 bin Yahudi ancak var. Fransa'ya bakıyorsunuz başbakan Yahudi. Daha önceki cumhurbaşkanı yine Yahudiydi. Yani ne oluyor bu kadar azınlık olan bir grup nasıl oluyor da dünyadaki ülkelerin birçoğunda en tepe noktalara evet. idareci olabiliyor? İşte bunun sırrı da gizli bir elin aslında insanları parlatıp halkın da iradesine bu şekilde ipotek koyduğunu görme açısından önemlidir diyorum.
Peki hocam, devam ediyoruz. Kırgızistan'da daha önce çokça darbeye şahit olmuştuk. Yeni bir darbe hazırlığı yapıldığı iddiaları ortaya atıldı ve bu iddialar üzerine Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirmiş. FETÖ ile bağlantılı oldukları ifade ediliyor. Bu darbe hazırlığı içerisinde olanların neler söylersiniz hocam?
15 Temmuz darbe girişiminden sonra o FETÖ'cü grupların Avrupa'da, Almanya'da, Balkanlar'da, Arnavutluk'ta, Türkistan coğrafyasında da Kırgızistan'da kümelendiği konusunda birçok yani mütevatir derecesinde haberler geliyor. Yani Kırgızistan onların oldukça etkin olduğu bir yer. Çünkü devlet yapısı diğerlerine göre daha zayıftır. Yani bir Kazakistan'a, Özbekistan'a göre kırılgan bir evet. yapıya sahip olduğu için orada da bu işleri manipüle edebiliyorlar. Zaten Sovyetlerin dağılmasından sonra bakıyoruz. Yani Askar Akayev'den bugüne kadar o parlamento baskınları, yani o kadar çok hükümet değişiklikleri oldu ki evet. Kırgızistan'da. Bu nedenle de manipülasyonun en kolay yapılabileceği yerlerden biri olduğu için bu tür darbelerde de onların elinin parmağının olduğunu düşünmek gayet normaldir. Onlar evet. olağan şüpheli konumundadır. Ve o parmağın içerisinde de Amerika ve CIA'nin de dahlinin olduğunu bilmek lazım. Çünkü o bölgede var olmak istiyorum. Yani evet. bir üs kurmak, etkin olmak. Bu nedenle de onlar aparat olarak kullanıyorlar.
Evet hocam. Irak'tan bir talep var. ABD artık Irak'ı terk etsin şeklinde bir çağrı geldi Irak Başbakanı Sudani'nin, ama Pentagon bizim bundan haberimiz yok diyor. Bize böyle bir şey ulaşmadı diyor. Bunu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Irak iç siyasetini iyi bilen ve Irak kökenli bir arkadaşla birebir sohbetimizde şunu söyledi. Irak'ta diyelim ki parlamento seçimleri olacak. İbrahim Emre ve Halil Kurt olarak biz müracaat ettik. Milletvekili olmaya, bir Irak vatandaşıyız diyelim ki. Önce diyor o İran'ın orada bir etkinliği vardır. O Şia. Onlar bir süzgeçten geçirir diyor. Onlar onaylarsa bir de Amerika süzgeçten geçirir. Yani şu anda Irak parlamentosunda ve Irak hükümetinde olan bütün kişiler hem Amerika'nın hem de İran'ın onayını aldıktan sonra orada oturabilen insanlar olduğunu ve Irak siyasetinde görünürde bir merkezi hükümet olmasına rağmen İran'ın ve Amerika'nın nasıl oluyorsa çok
iki kavgalı güç,
düşman gibi görünen ülkelerin orada yöneticileri birlikte belirlediğini, ya bizzat o Irak parlamentosunda görev yapan bir kişiyle yüz yüze görüşmemizde söylemişti. Bu nedenle de Amerika'nın kolay kolay Irak'tan elini kolunu sallayarak çıkmasını beklemek mümkün değil. Hatta Irak'ın kuzeyinde bugünkü bölgesel Kürt yönetimin olduğu yerde Orta Doğu bölgesinin en büyük askeri üssü, en büyük üniversiteleri, yani adam üniversite kurmuş oraya. Yani Irak'ın kuzeyindeki insanlar mesela bölgesel Kürt yönetimi diyoruz. Irak Arap ülkesidir. Vatandaşların %90'ı Arapça bilmiyor artık. İngilizceyi şakır şakır konuşuyor, ana dili Kürtçeyi konuşuyor ama Arapça bilmiyorlar. Yani bir ülke düşünün, ülkenin bir bölümündeki insanlar o ülkenin dilini bilmiyor.
Evet.
Şimdi bunu da Amerika marifetiyle, Çek-3 marifetiyle 1990 sonrası yaşanan gelişmelerle bu noktaya geldik. Bu yönüyle Amerika'nın Irak'tan mecbur kalır, gitmek zorunda olur, ona bir şey diyemem ama öyle gönüllü olarak gitmesini beklemek de biraz çok iyi niyetlikten öte saflık olur diye düşünüyorum.
Peki hocam. Ermenistan'la Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması gündemde ama henüz o olgunluğa ulaşılamadı. Bir taraftan da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklaması var. Aliyev diyor ki Fransa Ermenistan'ı silahlandırıyor ve bir sonraki savaşa hazırlıyor. Ne dersiniz hocam?
Şimdi Ermenistan'ın 3 milyon civarı bir nüfusu var. 1990 yılında, 90 aralığında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana mesela Tacikistan, Dağıstan gibi bazı ülkeler nüfusunu ikiye katladı. İki kat nüfusu artmışken 90 yılından bu yana Ermenistan nüfusu azalan bir ülke. Hem doğurganlığa hem de yurt dışına göç veriyor. Ermenistan dışında en fazla nüfusun olduğu birinci ülke Rusya. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa geliyor. Amerika ve Fransa'daki Ermeniler ise ta bu Birinci Dünya Savaşı ve öncesi yıllarda oraya gidip orada iş kurup zengin olmuş ve ülke siyasetinde etkin olmuş insanlar. Bugün Fransa'nın başta Marsilya şehri olmak üzere nasıl ki bizdeki TÜSİAD gibi böyle zengin iş adamlarının sayısı azdır ama ülke siyasetindeki etkisi bir şekilde hissedilir. Ermeni diasporasının da Fransa'da etkinliği vardır. Yani sayıca az olmalarına rağmen para ve etkinlik gücü olarak örgütlü olmaları. Fransa Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde kaybettiği prestijini Ermenistan üzerinden tekrar Kafkaslar'da bir etkinlik kurma derdine düşmüştür ama bunda da hüsranla çıkacağı konusunda herhangi bir kuşkumuz yok bizim elhamdülillah.
Peki hocam. Son olarak uzak doğuya bakalım hocam. Çinli egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hafta sonunda liderlik ve yasama meclisi seçimleri yapılacak ve bu seçimlerde ABD ve Çin'in yarışacağı söyleniyor. Bir taraftan da Çin'e ait 5 yüksek irtifa balonu ada çevresinde görüntülenmiş, görülmüş. Bu bir Çin'in uyarısı mı acaba? Neler söylersiniz? Buradan nokta koymuş olalım programımıza.
Çin'le Tayvan meselesini birkaç cümleyle özetleyelim. Tayvan aslında nüfusunun tamamı Çinlilerden oluşan bir ada. Yani dünyada Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Singapur, Hong Kong gibi bu dört ülkede nüfusun çoğunluğunu Çinliler oluşturuyor. Tayvan'ın yönetim şekli normal batı tipi, Japonya'da, Güney Kore'de, Avustralya, Yeni Zelanda olduğu gibi Avrupa ve batı yanlısı bir kapitalist sistem uygulanıyor. Bunun sebebi de Çin'de o Mao Zedong'un yapmış olduğu halk devrimi sırasında o milliyetçi Çinlilerle, o Mançurya kökenlidir bunlar, yapılan kapışmada kaybeden taraf askeri yetkili bir rütbeli komutanlar başta olmak üzere Formosa Adası dediğimiz Tayvan'a sığındılar. Ve orada bir siyasi bir birlik oluşturdular. Ve bir süre 1970'li yıllara kadar dünyada Birleşmiş Milletler'de, çünkü Mao Zedong'u tanımadı Amerika Birleşik Devletleri, o devrimi yasa dışı kabul etti. Nasıl ki biz bir süre Sisi'yi darbeci dedik, evet, kabul etmedik. Amerika'da mevcut Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımadı. Tayvan'daki yönetimi bir süre meşru Çin hükümeti olarak kabul etti. Ve Çin dedi ki bir tane Çin var. Ya beni tanırsınız ya Tayvan'ı tanırsınız. Dünya 70 sonrasında bugünkü Çin Halk Cumhuriyeti'ni Dünya Ticaret Merkezi'ne, Dünya Ticaret Örgütü'ne aldı. Ve ilişkiler bizde Türkiye'de dahil olmak üzere 1 milyar 400 milyon nüfuslu Çin'i tanıyoruz doğal olarak. Ve Çin diyor ki beni tanıyorsanız bu ülkeyi tanıyamazsınız. Bu şu anda de facto bir yapı. Yani ekonomik büyüklük olarak Tayvan Türkiye kadar İhracat ve ithalat rakamına ulaşan bir ekonomi. Asya'nın dört kaplanı olarak biliniyordu. İşte Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Singapur diye bir zamanlar böyle Asya'nın kaplanları olarak ifade edilen bir şey. Tayvan tamamen Amerika'nın batı tipi ekonomisi ve Amerikan şemsiyesi altında gelecekte bir Çin kapışmasında Amerika'nın saflarında, bakın, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Yeni Zelanda, Avustralya gibi, Filipinler gibi ülkeler sıralanıyor. İşte bir tarafta da Kuzey Kore, Çin ve onun müttefikleri. Yani önümüzdeki 10 yıllar içerisinde büyük bir ekonomik, siyasi, belki de askeri bir çatışmanın bu bölgede olması muhtemeldir. Bu da artık 3. Dünya Savaşı mı olur, yoksa insanlığın sonu mu olur nükleer silahların kullanılması, evet, ama bir biriken bir gerginliğin o bölgede olduğunu söylememiz gerekir. Kısaca Tayvan de facto bir devlettir, fiilen bir devlettir ama resmi olarak tanınmayan, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsüne benzer de bir durumun söz konusu olduğunu belirtelim.
Evet, bu yapılacak olan seçimlerde de Çin ve ABD kapışacak deniliyor. Bakalım ne olacak sonuç. Haftaya inşallah programımızda bunu da konuşmaya çalışırız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.